Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenler. Bugün Altın Oluk Dergisi'nin 2016 Şubat sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Mustafa Eriş imzalı Sami Efendi'den Hatıralar üst başlığıyla Bayram O Bayram Ola başlıklı yazısını sunacağız. Allah dostları Allah için ziyaretlere çok önem verirler. Allah için sevmek, Allah için ziyaretleşmek bir sünnettir. Bilhassa ilim erbabını, yakın akrabayı ve sevdiklerini hiç ihmal etmezler. Özellikle bayramlarda hastaları ve ilim erbabını mutlaka ziyaret ederler. Sami Efendi Hazretleri'nin de bayram ziyaretiyle ilgili çok hatırası vardır. Her bayram İstanbul'daki alim, Fazıl Hoca Efendileri ziyaret ederlerdi. Fatih'te oturan Ali Haydar Efendi, Sultanahmet Camii İmamı Seyyid Şefik Arvasi, Ali Yekta ve Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri bunlardan birkaçıydı. Bir bayram ziyaretini muhterem Emin Saraç Hoca Efendi'den naklen muhterem Abdullah Sert ve Ahmet Hamdi Yıldırım Bey'den dinlemiştim. Muhterem Emin Saraç Hoca Efendi şöyle anlatmışlardır. Bir bayram günü Sami Efendi Hazretleri kayınpederim Ali Yekta Efendi'yi ziyarete geldi. Merhum Ali Yekta Hoca Efendi Fatih Medreseleri dersihamlarındandı. Büyük fıkıh alimi olan bu mübarek zat Fatih'te otururdu. Fakir de evin damadı olarak ziyarete gelenlere hizmet etmekteydim. O günkü manzara gözümün önünden hiç gitmez. O Allah dostlarının karşılıklı kalbi, derin muhabbeti hiç aklımdan çıkmaz. Birbirlerine gösterdikleri edep ve nezakete hep hayran kalmışımdır. O günkü feyiz ve bereket gönlümde tazeliğini hala korumaktadır. Muhterem Üstad Hazretleri musafaha edip ayrılırken bir sual üzerine, "Bugün falan yerde sohbet olacak inşallah," diye cevap vermişlerdi. Merhum kayınpederim Ali Yekta Efendi sohbet olacağını duyunca bize, "Evladım, hemen oraya koşup gidin katılın. Çok feyizli bir sohbet dinlersiniz," dedi. Fakir de büyük bir iştiyakla o adrese koşup gittim ve sohbete katıldım. Hakikaten o gün kadar böylesine feyizli bir sohbet dinlememiştim. O gün yapılan Kurban Bayramı sohbetiydi. Öyle feyizli, şevkli bir sohbet olmuştu ki hiç unutamam. O sohbetten bir hatıra olarak fakirin aklında şunlar kalmıştı. Sami Efendimiz sohbetlerini şu cümlelerle bitirmişti. Asıl bayram kalbi selimle gidebilmektir. Asıl bayram cennet ve cemalullahı kazanabilmektir. Asıl bayram O bayram ola inşallah. Peşinden de şu ayeti celileyi okumuşlardı. Mealen, o gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a kalbi selimle gelenler o günde fayda bulur. Alvarlı Efe Hazretleri'nin de şöyle bir dörtlüğü vardır. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicab ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Allah dostları hep ahiret hedefli yaşayan iman erleridir. Onların dünyada tek endişesi ahirette perişan olmamaktır. Fani bayramlara değil, asıl bayrama kavuşabilmektir. Bunun için bir ömür kalbi selim üzere yaşama mücadelesi verirler. Allah dostları az ve öz konuşan, söz disiplinine sahip yiğitlerdir. Ağızdan çıkan her sözün melekler tarafından yazıldığını bilirler. Her davranışın, her sözün hesabının olduğuna yakini imanları vardır. Bu sebepten sükutu tercih eder, takva üzere yaşarlar. bir şey sorulduğunda en kısa ifadeyle cevap vermeyi severler. Sami Efendimiz bu konuda en mümtaz, en güzel örnekti. O daimi huzur halinde yaşar, zaruret miktarı konuşurdu. Sükuti hayat o büyük Allah dostunun en bariz vasfı olmuştu. Muhterem Üstad Cevami-ül Kelim bir zattı. Bu konuda pek çok da hatırası vardı. Şu yeni hatırayı Adanalı Muhterem Ali Rıza Özşahin abi anlatmıştı. Adanalı bir kardeş İstanbul'a geliyor ve yolunda gezinirken bir dilenci geliyor ve ondan bir şeyler istiyor. İri yarı, güçlü kuvvetli bu adamın dilenmesi onun hoşuna gitmiyor. Ona biraz sert bir tavır ve kaba bir ifadeyle ''Zobu gibi adamsın, güçlü kuvvetlisin, hediye dileniyorsun.'' diyor. Bu sert tavır karşısında gönlü kırılan adam dönüp gidiyor. O kardeş caddede yürürken az sonra bir araba gelip çarpıyor. Orada baygınlık geçiriyor ve bir müddet kendine gelemiyor. Sonra ayıkınca yaptığının yanlış olduğunu anlıyor ve istiğfara başlıyor. Aynı gün ikindiden sonra da Erenköy'de ziyarette bulunacakmış. Sami Efendimiz'i ziyarete varıncaya kadar tevbeye devam ediyor. Muhterem Üstad'ı devlethanelerinde ziyaret ediyor. Evden çıkarken Sami Efendimiz ona ''Evladım eleştirmeyiniz.'' buyuruyor. Tek kelimeyle dersini veriyor. Yaptığı davranışın yanlış olduğunu nazik bir şekilde öğretiyor. Allah dostları sevdiklerini her vesileyle terbiye ederler. Evlatlarının günlük programlarının namaz merkezli olmasını isterler. Dinin direği olan namaz, hayatın da direği olmalıdır. Çünkü namaz, Müslümanın zırhıdır. Bu konudaki şu hatırayı yine Ali Rıza Özşahin abi anlatmıştı. Adanalı Şakir Zaloğlu abimiz vardır. 1960'lı yıllarda çalışmak üzere işçi olarak Almanya'ya gitmeyi düşünür. Bu konuyu babasıyla istişare edip kendisinden izin ister. Babası Şakir abimizi dinler ve şöyle der. Oğlum, sen İstanbul'da Sami Efendimiz'e git. O ne derse ona göre hareket et diye öğüt verir. Şakir abi babasının nasihati üzerine ilk fırsatta İstanbul'a gelir. Tahtakale'de Muhterem Üstad Hazretlerini ziyaret eder. Huzura varıp selam verir ve içeri girip elini öper. Babasının selam ve hürmetlerini bildirir. Peşinden de kendi arzu ve isteğini, talebini arz eder. Efendim, işçi olarak yurt dışına çıkmak istiyorum. Çalışmak üzere Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Ne buyurursunuz? Ne tavsiye edersiniz? Diye sorar. Muhterem Üstad Hazretleri o genç delikanlıya önce ''Evladım, 5 vakit namazı tam kılıyor muyuz?'' diye sorar. Şakir abi de o yıllarda düzenli kılamıyormuş. ''Efendim, zaman zaman, arada sırada.'' diye cevap vermiş. Sami Efendimiz o kardeşe şefkatle bakıp şu nasihati yapmıştır. ''Evladım, namaz Müslümanın manevi sırrıdır. Küffar diyarında seni ancak o korur.'' buyurmuştur. İnsana hayat veren, insanı dirilten bir şefkat ve nasihat. Namaz her türlü kötülüklerden koruyan tek reçete. İmanı muhafaza etmekte en güçlü, en tesirli bir amel. Günlük hayatı disipline etmekte en verimli, en önemli bir ibadet. Her diyarda en zaruri, en lüzumlu, en koruyucu bir zırh. Mustafa Eriş'in kaleme aldığı Bayram O Bayram Ola başlıklı yazıyı paylaştık. Sami Efendi'den Hatıralar üst başlığıyla değerli dinleyenler. Ve sırada değerli dinleyenler Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan Hak Dostlarından Hikmetler başlıklı yazısını paylaşacağız. Şeyh Sadi radıyallahu anh bir alt başlığını taşıyor bu yazıda. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Hikmetteki fazilet, kendini güçlü, kuvvetli ve sıhhatte gördüğün zaman şükrane olmak üzere zayıfların yükünü çekmektir. Ferdi ibadetlerin en mühimi ve en faziletlisi namazdır. İçtimai ibadetlerin en mühimi de hizmettir. Bizlere sayısız nimetler lütfeden Cenab-ı Hakk'a şükrün en güzel ifadesi, O'nun lütfettiği nimetleri yine O'nun rızası yolunda hizmet için sarf edebilmektir. Her nimetin şükrü kendi cinsinden olur denilmiştir. Yani Cenab-ı Hak bize güç, kuvvet, kabiliyet, servet, ilim, irfan, zaman velhasıl ne gibi nimet ve imkanlar lütfetmişse bunlarla ihsan ve ikramda bulunmamız icap eder. Dille yapılan kavli şükre ilaveten Allah için onun muhtaç kullarına yapılan bütün hizmet ve fedakarlıklar en güzel fiili şükür ifadeleridir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Dolayısıyla nail olduğu nimetlerin devamını ve bereketlenmesini arzu eden her mümin, kavli ve fiili şükre sımsıkı sarılmalıdır. Kendisine lütfedilen nimetleri, onlardan mahrum bulunanlarla gönül huzuru içinde paylaşmayı en büyük saadet bilmelidir. Aksi halde şükür borcu ödenmeyen nimetlerin elden çıkacağını unutmamalıdır. Bu hakikati ifade sadedinde Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Yoksul düştüğün zaman sadaka vererek Allah'la ticaret yap. Eline nimet geçtiği zaman çok şükret. Sakın az şükürle Allah'ın nimetlerini elinden kaçırma. İnfak ve fedakarlıkta yapılan fiili şükrün, nimetleri bereketlendirecek devamını temin eden bir sırrı ilahi olduğunu şu hadise ne güzel izah etmektedir. Allah Teala peygamberlerinden birine vahyederek, ben filan kulumun ömrünün yarısını fakirlik, yarısını da zenginlikle geçirmesine hükmettim. Hangisini evvel isterse onu vereceğim. Kendisine sor, arzusunu beyan etsin buyurdu. O peygamber bu adamı çağırdı ve gelen vahyi haber verdi. Adam, saliha bir hanım olan zevcesiyle istişare etmek istediğini söyledi. İstişaresi üzerine de hanımı, zenginliğin evvel olmasını tercih et, dedi. Adam, zenginlikten sonra fakirlik zordur, fakirlikten sonra zenginlikse pek tatlıdır, dediyse de hanımı, bu hususta benim dediğime bak, karşılığını verdi. Adam o peygambere gidip evvela zenginliği tercih ettiğini bildirdi. Allah Teala ona bütün zenginlik kapılarını açtı. Büyük bir bolluk ve berekete kavuştu. O firasetli hanım kocasına dedi ki, eğer bu nimetin ömrünün sonuna kadar devam etmesini istiyorsan Allah'ın kullarına karşı cömert ol. Kendine bir elbise aldığın zaman muhakkak bir fakire de elbise al. Adamın ömrünün ilk yarısı böyle bolluk içinde ve şükürle geçince Allah Teala o peygamberine vahyederek ben o kulumun ömrünün yarısını zenginlikle yarısını da yoksullukla geçirmesini takdir etmiştim. Fakat o kulum bütün nimetlerime şükretti. Şükürse nimetin ziyadesini ve devamını gerekli kılar. O salih kuluma ömrünün geri kalan kısmını da zenginlikle geçirmesini takdir ettiğimi müjdele buyurdu. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Allah'ın sana lütuf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan o Allah'ın kullarına iyilik et. yaratandan ötürü yaratılanlara merhamet, Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış, ilahi rahmet, mağfiret, rıza ve muhabbeti celbeden yüce bir ahlaktır. Rabbimiz kullarına lütuf ve ihsanlarda bulunduğu gibi, mümin kullarının da muhtaç insanlara, hatta bütün mahlukata ikram ve ihsanda bulunmalarını arzu etmektedir. Nitekim ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Bir hadisi kutsi'de de ey Ademoğlu, Allah için infak et ki sana da infak olunsun buyurmaktadır. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisini en çok Rahman ve Rahim sıfatlarıyla tanıtmaktadır. Sevgili Resulünü de alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirmektedir. Dolayısıyla ilahi ve nebevi ahlakla ahlaklanan bir müminin merhamet, şefkat ve bunların fiili tezahürü olan infak, fedakarlık ve hizmetten uzak bir hayat yaşaması düşünülemez. Zira imanın ilk meyvesi merhamettir. Merhamet, başkalarının mahrumiyetini yüreğinde hissederek onların yardımına koşmaktır. Eldeki nimet ve imkanları onlardan mahrum bulunanlarla Allah rızası için paylaşabilmektir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, birbirinize merhamet etmediğiniz müddetçe cennete giremezsiniz." buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, "Ya Resulallah, hepimiz merhametliyiz." dediler. Allah Resulü sözlerini şöyle izah etti. "Benim kastettiğim merhamet, sizin anladığınız şekilde yalnızca birbirinize olan merhamet değildir. Bilakis bütün mahlukata şamil olan merhamettir. Evet, bütün mahlukata şamil merhamet." Diğer bir hadis-i şeriflerinde de Efendimiz, "Merhamet edenlere Rahman olan Allah Teala merhamet buyurur. Siz yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösteriniz ki, gökyüzündekiler de size merhamet etsin." buyurmuşlardır. Bu bakımdan Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayetine nail olmayı ümit eden hiçbir mümin, merhamet mahrumu ve katı kalpli olamaz. Başta insan olmak üzere mahlukattan hiçbirinin sesli veya sessiz feryadına biğane kalamaz, elinden gelen hiçbir iyilik ve hayrı esirgiyemez. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, "Ademoğulları bir bedenin azası gibidirler. Çünkü yaratılışları bir mayadandır. Aynı özden yaratılmışlardır. Günün birinde vücuttaki azalardan biri ağrırsa, öteki azaları da rahatsız olur. Başkalarının dert ve acılarıyla muzdarip olmazsan, sen insan diye adlanmaya layık değilsin." İnsanı insan yapan vicdan, insaf, izan, merhamet, diyargamlık, fedakarlık ve mesuliyet gibi ulvi vasıflarıdır. Mümin kendisini devrin akışından mesul gören, ümmetin derdiyle dertlenen insandır. Bu sebeple mümin, ümmetin derdine derman olabilmek için gücü yettiği takdirde eliyle yardım eder. Yani malıyla, canıyla bizzat yardıma koşar. Eliyle yardım edemiyorsa diliyle yardımcı olmaya çalışır. Yani gücü olanları hayra teşvik eder. Bunu da yapamazsa en azından kalbi dualarla dertlerin yanında olmaya gayret eder. Hak dostlarından Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri der ki, "Türkistan'dan Şam'a kadarki sahada birinin parmağına batan diken benim parmağıma batmıştır. Birinin ayağına çarpan taş benim ayağımı acıtmıştır. Bir kalpte hüzün varsa o kalp benim kalbimdir." İşte mümin kendi fani vücudundan ziyade bir parçası olduğu ümmetin hayatiyetini, huzurunu, sıhhat ve selametini dert edinen diğer gam insandır. Esasen gönlün bu endişeyle dolu olması imanın kemaline işarettir. Nitekim hadis-i şerifte, müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir buyurulmuştur. Dolayısıyla merhamet, diyargamlık, fedakarlık ve hizmet gibi ulvi vasıflardan nasibi olmayan, yani sadece kendi rahatını düşünen egoist bir kimsenin, yalnız Müslümanlıktan değil, Şeyh Sadi'nin ifadesiyle insanlıktan da nasibi yoktur. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur, cömert kimse meyve veren bir ağaç gibidir. Cömert olmayan insan da dağdaki odun gibidir. Mümin daima alan el değil, veren el olabilme gayretiyle yaşayan cömert ve fedakar kimsedir. Yar olup bağır olmamayı, yani yük olmayıp bilakis yük almayı hayat düsturu edinen kimsedir. Allah yolundaki hizmet ve gayretlerde bu şuurdan uzak kalanlarsa adeta kuru bir odun donukluğuyla yaşayan gafillerdir. Kuru bir odun nasıl ki ateşe atılıp yanmaya layıksa, hayatın şaşkın yolcuları olan cimri, holkam ve egoist kimseler de ebedi hayatlarını elim bir azap faslına çevirmekten kurtulamazlar. Allah yolunda candan ve maldan fedakarlık, Cenab-ı Hakk'ın rızasına erebilmek için gerekli olan iki mühim şarttır. Şu rivayet bu hakikati açıkça ortaya koymaktadır. Beşir bin Hassasiye anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyat etmek için geldim. Bana Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmemi, namaz kılmamı, zekat vermemi, İslam üzere hac etmemi, Ramazan orucunu tutmamı ve Allah yolunda cihad etmemi şart koştu. Ben de şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! Vallahi bunlardan ikisine gücüm yetmez. Onlar da cihat ve sadakadır. İnsanlar cihattan kaçan kimseye Allah'ın gazap ettiğini söylüyorlar. Bense cihat meydanına gelince nefsimi ölüm korkusu kaplayıp kaçmaktan endişe ediyorum. Sadakaya gelince benim malım küçük bir koyun sürüsü ve 10 deveden ibarettir. Onlar da ehlimin maişet kaynağı ve binek hayvanlarıdır. Resulullah elimi tuttu, salladı ve şöyle buyurdu. Cihat yok, sadaka yok. Peki o halde nasıl cennete gireceksin? Bunun üzerine, ya Resulallah, beyat ediyorum dedim ve Allah Resulüne koştuğu bütün şartlar üzerine beyat ettim. Demek ki kendi rahatı dışında hiçbir derdi bulunmayan, İslam'ın yücelmesi uğrunda hiçbir gayreti kuşanmayan, salih nesiller yetiştirme hizmetlerine omuz vermeyen, velhasıl Allah yolunda fedakarlıktan kaçan nadan bir kimsenin Hakk'ın rızasını ve lütuflarını umması beyhude bir beklentidir. Merhum Necip Fazıl'ın "Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur" ifadesi tam da bu şekilde ömür tüketenlerin halini tasvir etmektedir. Hakikaten tomurcuklanmak, meyve vermek, emrine amade kılındığı insanlara hizmet ve ikram etmek derdinde olmayan kuru bir ağaç, kesilip ateşe atılmaktan başka ne işe yarar? Mevlana Hazretleri de cömertle pintinin farkını şu teşbihle izah eder. Güneş kuru dala da, yaş dala da yakındır. Her ikisine de aydınlatan ve ısıtan şualarını cömertçe ikram eder. Fakat zamanı gelince olgun, lezzetli ve güzel kokulu meyvelerini yiyeceğin yaş ve taze dalın güneşe yakınlığı nerede, kuru dalınki nerede? Kuru dal güneşe yakınlığı yüzünden daha beter kurumaktan ve yakılacak bir odun olmaktan başka ne elde edebilir? Demek ki Allah indinde cömertle cimrinin mevkileri birbirinden çok farklıdır. Cömert mümin halkın da hakkın da muhabbetine mazhar olur. Nitekim bir hadis-i şerifte Allah Teala cömerttir, ihsan sahibidir, cömertliği ve yüksek ahlakı sever buyurulmaktadır. Bir hadis-i kutside de cömertliğin Allah nazarındaki ulvi değerine işaret sadedinde şöyle buyurulmaktadır. Bu din, yani İslam, zatım için seçip razı olduğum dindir. Ona ancak cömertlik ve güzel ahlak yakışır. Müslüman olarak yaşadığınız müddetçe onu bu iki hasletle yüceltiniz. Şeyh Sadi Hazretleri buyurur. Hak Teala kimseye iyilik kapısını kapamamıştır. Şunu da bil ki herkesin iyiliği kendi kudretine göredir. Bir zenginin hazinesinden bir kantar altın vermesi, bir fakirin el emeğinden bir kırat vermesi kadar olamaz. Çekirge ayağa, karıncaya ağır yüktür. Bir gün Resulullah Efendimiz, bir dirhem 100.000 dirhemi geçmiştir buyurmuşlardı. Ashab-ı kiram, bu nasıl olur ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, Efendimiz şu cevabı verdi. Bir adamın 2 dirhemi vardı. Bunlardan en iyisini tasadduk etti. Yani malının yarısını sadaka olarak vermiş oldu. Diğeri ise hayli zengin biriydi. O da malının yanına varıp malından 100.000 dirhem çıkardı ve onu tasadduk etti. Yani Allah katında değerli olan infak edilen malın miktarından ziyade infak edenin fedakarlık derecesidir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır. O Allah ki ölümü ve hayatı hanginizin amel bakımından daha güzel olduğunu imtihan etmek için yaratmıştır. Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede ekseru amele değil ehsenu amele buyuruyor. Yani kimin daha çok amel edeceğine değil daha güzel amel edeceğine ehemmiyet verdiğini bildiriyor. Bu itibarla yalnızca bir hurması olan onun yarısını infak etmekle bile cenneti kazanabilirken, büyük servet sahibi bir mümin tonlarca hurma infak etse de servetine kıyasla mühim bir yekun tutmadığı takdirde o yarım hurmanın ecrini kazanamaz. Fukarayı sabirin yani haline rıza gösterip sabreden yoksullar da aniyayı şakirin yani şükredip infak eden zenginler de Allah katında makbul kullardır. Her iki grup müminler de insanlık şerefinde ve ilahi rızada beraberdirler. Cenab-ı Hakk'ın emsalsiz bir örnek şahsiyet olarak insanlığa armağan ettiği Peygamber Efendimiz her iki gruptaki müminlere de en güzel misaldir. Nitekim Efendimiz ganimetler geldiğinde büyük bir zenginliğe kavuşuyor fakat eşsiz bir sehavet deryası olan gönlü o malı mülkü bitirinceye kadar muhtaçlara infak etmeden huzur bulamıyordu. Bu sebeple mübarek hanelerinde uzun müddet ocak yanmadığı, yemek pişmediği, hurma ve sudan başka yiyecek içeceğin bulunmadığı zamanlar oluyordu. Fakat o her zaman hamd, şükür, sabır ve rıza halinde bulunarak ümmetine örnek oluyordu. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. Dolayısıyla herkes gücü nispetinde fedakarlıktan mesuldür. Çok malı olan çok, az malı olan az, fakat mutlaka vermekle bu mesuliyetin gereğini yerine getirmelidir. Unutmayalım ki zekat, dinen zengin sayılanlara, cömertlik ve infaksa zengin fakir her mümine ilahi bir emirdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de infaka teşvik, asgari bir veriş olan zekattan çok daha fazla yer almaktadır. İnfak, zengin fakir her Müslümanın mükellefiyetidir. Sahabe-i kiramın fakirlerden olan Ebu Zer Gifari Hazretleri der ki, bana Hazreti Peygamber yemek pişireceğim zaman suyunu fazla koymamı, ondan komşuma infak etmemi emir buyurdular. Düşünmek icap eder ki Ebu Zer, sahabenin en fakirlerindendi. Demek ki sahabe için infak emrini ifa hususunda yoksulluk dahi mazeret değildi. Nitekim sahabe-i kiramın infaktan muaf olacak derecede imkanı bulunmayanları bile infak ecrine nail olabilmek için kimisi dağdan odun getirerek, kimisi ise kuyudan su çekerek tasaddukta bulunmuşlardır. Zira ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için infak ederler. Yani takva ölçülerine göre zekata muhtaç olan dardaki bir müminin de vermesi gerekir. O halde varlıklı bir insanın ne kadar vermesi lazım geldiğini bu hakikat önünde mizan etmek icap eder. Yine Cenab-ı Hak diğer bir ayeti kerimede, Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. İhtiyaç fazlasını de buyuruyor. Demek ki bir mümin şahsi yaşantısında da iktisada riayet etmeli, kifayet miktarıyla yetinmeli ve ihtiyacından artanı infak etmelidir. Bu hususta Musa Efendi rahmetullahi aleyh buyururlardı ki, evladım, mutlaka riyazat halinde yaşayın ve Allah'ın verdiklerini yine Allah için infak edin. Riyazat haliniz sadece 3 aylara mahsus olmasın. Riyazatı yalnızca Ramazanlara da hasretmeyin. Onu hayatınızın her safhasına yayın ve ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak edin. Şunu iyi bilin ki, Dolmabahçe veya Topkapı Sarayı'nda bile yaşasanız, yine riyazatla yaşamaya mecbursunuz. Onun için malı da mülkü de ancak kalbinizin dışında taşıyın. Eğer ihtiyaç fazlasını Allah yolunda infak etmezseniz, Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankörlük etmiş olursunuz. Unutmayın ki, infak edilmeyen nimetler ziyan edilmiş demektir. Ziyan edilen nimetler de hesabı çok ağır birer ahiret vebalidir. Cenab-ı Hak verdiği nimetlerin hesabını kolay verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepimizi sevip razı olduğu cömert, fedakar, gayreti diniye sahibi, hizmet ehli kulları arasına lütfu keremiyle ilhak eylesin. Amin. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, bugün son olarak size Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler Şeyh Sadi başlıklı yazısını aktarmaya çalıştık ve böylelikle bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bugün Altınoluk'un Şubat 2016 sayısından yazılar paylaşmaya çalıştık. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.